Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 26 İsven 1400 Hicri Kameri, 14 Şaban 1443 ve miladi 17 Mart 2022 Perşembe. Ayrıca İmam Mehdi Aleyhisselam'ın veladetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinizi tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Sayın Fahreddin Altan ile İmam Mehdi Aleyhisselam'ın veladeti durumu üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, kurtarıcı adil İmam Mehdi Aleyhisselam, 2. Karabağ Savaşı projesinin hedefleri ve sonuçları ve Kalıcı Itır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Cihanara Çelik Üretim Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Son 24 saatte koronavirüsten İran'da 98 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran halkının onur ve izzet içinde kendi taleplerini aldığını söyledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Viyana Anlaşması'nın metin taslağının tamamlandığını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ateşkes konusunda umudumuz biraz daha arttı dedi. Ve Filistinli Esirlerin Yüksek Komitesi 25 Mart'ta açlık grevini başlatma kararı verdi. Şimdi haberler.
İslam dünyasının büyük şeyhi mercilerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Alevi Gorgani için bugün Kum kentinde görkemli cenaze töreni düzenlendi. Çeşitli halk kesimlerinden katılımı ile bugün Kum kentinde Ayetullah Alevi Gorgani için cenaze töreni düzenlendi. Merasim İmam Hasan Askeri Aleyhisselam Camii önünden başlayıp Hazreti Fatıma Mesume Selamu Aleyha türbesinin önüne kadar devam etti. Cenaze törenine çeşitli halk kesimlerinden yanı sıra ülkene mülki ve askeri yetkilileri katıldı. Ayetullah Alevi Gorgani'nin naaşı Ayetullah Nuri Hemedani tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın Pak Türbesi'nde toprağa verildi. Ayetullah Alevi Gorgani salı günü 82 yaşında vefat etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Hürremşehir'in sanayi bölgesinde yer alan Cihanara Çelik Üretim Sitesi'nin çeşitli bölümlerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Reisi inceleme sırasında fabrikanın üretim çalışmaları ve inşaatı hakkında bilgi edindi. Çelik panellerinin üretildiği fabrika ürünleri ülkenin bu mahsule dışarıya ihtiyacını kaldırmış olacaktır. Fabrikanın gelecek sene üretim kapasitesinin birinci fazda 1.2 milyon ton olacaktır.
Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi son bir günde ülkede koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve aşılama programında son durumu açıkladı. Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi son 24 saatte ülkede toplam 2580 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 98 hasta daha hayatını kaybettiğini açıklayarak şimdiye kadar 7.135.719 vatandaş bu hastalığa yakalandığını, 6.805.081 hasta tedavi edildiğini veya iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti. Son bir günde hayatını kaybedenlerle birlikte koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 139.387 olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi, toplam test sayısını da 48.534.882 olarak açıkladı. Açıklamada şimdiye kadar İran'da 63.710.622 koronavirüs aşısının birinci dozu ve 56.452.606 vatandaşa da ikinci dozu, 25.562.931 vatandaşa üçüncü doz uygulandı. Böylece koronavirüs aşısı doz sayısı toplam 145.482.902 olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bazı İngiliz medyasının bu ülke yönetiminin İran'a borçlarını ödemesine ilişkin gerçeklik payı olmayan tahminlerini reddederek, İran halkının izzet ve onur içinde herhangi bir konuyla alakası olmadan kendi paralarını aldığını vurguladı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İngiltere'nin 40 yılı aşkın bir süre sonra İran'a ödediği borcu hakkında İngilizlerin tüm engellemelerine rağmen İranlı diplomatlar tarafından yürütülen yoğun bir müzakere sürecinin ardından İngiltere'nin İran'a olan 390 milyon sterlin borcu ülke hazinesine başarıyla aktarıldı dedi. Hatipzade daha önce de söylendiği gibi son günlerde ilgili kurumların kapsamlı çabalarıyla bu önemli çalışma başarıyla son buldu ve İran'ın onurlu milletinin hakları İngiltere'den iade edildi ve ülke hazinesine aktarıldı ifadesini kullandı. Paranın eksiksiz olarak İran'ın elinde olduğunu belirten Hatipzade, geri ödenen paranın nasıl harcanacağı tamamen İran İslam Cumhuriyeti'nin kararına bağlıdır. İngiltere dahil herhangi bir tarafın buna müdahale etme hakkına sahip değildir diye konuştu. İranlı sözcü, İngilizlerin ödediği paranın İsviçre bankalarına yatırıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tahran 1970'li yıllarda İngiltere'den 1500 çiften tankı siparişi verdi. Ancak ülkede devrim olduğu için bunların 185'i teslim edildi. Geri kalan tanklar teslim edilmezken geri kalan para da İran'a geri ödenmeyince Tahran konuyu uluslararası mahkemeye taşıdı. Fakat olay günümüze kadar çözüme kavuşturulamadı. İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Londra'nın İran'a olan borcunun hükümetin ödemek istediği meşru bir borç olduğunu söylemişti.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahadure Cehrumi, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında İngiltere'nin 40 senenin ardından İran milletinin iktidar söylemi karşısında teslim olduğunu vurguladı. Sözcü, İngiltere'nin 40 sene ahde vefasızlık yaparak ve mahkeme kararını görmezden geldikten sonra sonunda İran milletinin iktidar söylemi karşısında pes ettiğini ve 530 milyon dolar borcunu İran'a ödediğini vurguladı. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile dün yaptığı telefon görüşmesinde iki ülkeyi ilgilendiren hususlar Viyana müzakereleri ve küresel konulara da ele aldı. Emir Abdullahyan görüşmede İngiltere'nin 40 yılı aşkın borcunun İran'a geri ödenmesine memnuniyetle karşıladı ve güven artırıcı tedbirlerin ilişkilerin gelişmesinin önünü açacağını umduğunu belirtti. 2015'te İran ile yapılan nükleer anlaşmaya da değinen Abdullahyan, anlaşmanın bitiş noktasına her zamankinden daha yakın olduğumuzu ancak iyi ve kalıcı bir anlaşmayı belirleyecek olanın Amerika'nın gerçekçi tavrı ve yeni ve yanlış taleplerin olmaması olduğunu vurguladı. Emir Abdullahyan, tüm kırmızı çizgilerimiz dikkate alınırsa nihai bir anlaşmaya hazırız dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ise ikili ilişkilerdeki yeni gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Londra ve Tahran arasındaki ilişkilerin genişletilmesine istediklerini aktardı. İran ile İngiltere arasında 1971 yılında imzalanan ve Londra'nın İran'a sattığı yaklaşık 150 tankı İran'a devrim sonrasında teslim etmekten kaçınınca Tahran Londra aleyhinde dava açtı. Uluslararası Adalet Divanı 2001 yılında İngiliz yönetiminin İran'a olan borcunu geri ödemesine ilişkin karar verdi ve sonunda Londra borcunu ödemiş oldu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Viyana görüşmelerine katılan taraflar arasında nihai anlaşmanın taslak metninin hazırlandığını duyurdu. Almanya Dışişleri Sözcüsü Christopher Berger yaptığı açıklamada yaptırımların iptali için Viyana görüşmelerine katılan taraflar arasında nihai anlaşmanın metin taslağının tamamlandığını, gelinen aşamada anlaşma tarafı olan ülkelerin başkentlerinde gereken siyasi kararların alınması gerektiğini vurguladı. Batılı ülkelerin yetkilileri nükleer anlaşmaya varmanın çok yakın olduğunu bildirirken, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın görüşmelerde kırmızı çizgilerine vurgu yapmakta. Bakan Emir Abdullahyan dün yaptığı açıklamada tüm kırmızı çizgilerine uyulması halinde nihai anlaşmaya varmaya hazır olduklarını ifade etti. Emir Abdullahyan her zamankinden ziyade anlaşmanın bitiş noktasına yaklaştıklarını vurguladı.
Uluslararası İslami Uyanış Forumu Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, Suud rejiminin Suudi Arabistan'da 81 mazlum insanı idam etme cinayetini kınadı açıklamasında Müslümanları ve İslam dünyasını insanlık dışı bu tür uygulamalarla mücadele etmeye davet etti. Perşembe günü yayınlandığı bildiride Arabistan'ın aralarında Şia gençlerin de bulunduğu 81 mazlum insanı idam etme cinayetini kınayan Uluslararası İslami Uyanış Forumu Genel Sekreteri Dr. Velayeti şöyle dedi. Bu aleni katliam ve cinayet Suudi devlet adamlarının gerçek yüzünü daha da belirgin hale getirdi. Kuşkusuz bu ayıp cinayet tarihte de kayda geçecektir. Velayeti şöyle devam etti. Bu cinayeti azmettiren ve emredenler insan haklarını savunduklarını iddia etmelerine karşın dünyanın hür ve hak talep insanlarının gözünde mahkum oldukları ve bu ayıp uygulama onların yalan ve gerçek dışı propagandalarının da bir başka kanıtı olacağını da söylemek mümkün. Uluslararası camianın ve sözde insan haklarını savunan örgütlerin bu cinayete ve bölgede Suriye, Filistin, Lübnan, Yemen, Afganistan ve Irak gibi ülkelerin Müslüman milletlerine reva görülen zulümlere karşı sessizliğini hatırlatan Dr. Velayeti şöyle ekledi. Camianın ve sözde insan haklarını savunan örgütlerin bu cinayetin karşısında sessiz kalması, Arabistan'da bu tür aleni katliamlara ve cinayetlere zemin hazırlıyor ve şiddetle kınanması gerekir.
İran'ın gününde yer alan bu şehir kriz merkezi genel müdürü Birleşik Arap Emirliği'ne ait bir geminin bugün Fars Körfezi'nde battığını ancak 16 mürettebatının kurtardığını duyurdu. Bu şehir kriz merkezi genel müdürü Cihangir Dehkani, Teslim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, geminin 30 mürettebatını kurtarmak için kurtarma ekibinin gönderildiğini işaretle şimdi kadar 16 mürettebatın kurtarıldığını söyledi. Denizin fırtınalı ve dalgalı olduğuna dikkat çeken yetkili, araç taşıyan geminin 30 mürettebatıyla dalga yüzünden battığını, olayın hemen ardından kurtarma ekibinin bölgeye gönderildiğini kaydetti. Dehkani geminin diğer 14 mürettebatını kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşlarına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı. Erdoğan Putin ile telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dimitri Kuleba görüştü. Görüşmeyle ilgili Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Türkiye'ye olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya'nın buna itirazı bulunmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, ateşkes konusunda umudumuz biraz daha arttı şeklinde konuştu. Kuleba ile görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu Çavuşoğlu. 8 Ekim'de stratejik planlama toplantımızı burada Lviv'de yapmıştık. Özellikle bu zor günlerde Lviv'e gelerek stratejik ortağımız Ukrayna'ya olan desteğimizi burada göstermek istedik diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin ilkeli politika izlediğini ifade ederek ilk günden bu yana kanın durması için uğraştık diye konuştu. Çavuşoğlu şöyle devam etti. Biz ilk günden bugüne kadar bu yönde çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ettiriyoruz. Bu düşünceyle dostum Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u Antalya'da bir araya getirdik. O toplantıda yapıcı yaklaşımından dolayı Kuleba'ya teşekkür etmek istiyorum. Bir taraftan Belarus müzakereleri devam ederken biz de barışın tesisi için çabalarımızı devam ettiriyoruz. O nedenle dün Moskova'daydım. Moskova'da gündeme gelen konular ve edindiğimiz izlenimler hakkında Kuleba'ya bugün bilgi verdi. Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü ve bugün de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca temennimiz önce Mariupol'da acil bir insani ateşkesin sağlanması, sonra da tüm Ukrayna'da savaşın sona ermesi ve ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi, anlaşma ve barış yolunda diplomasiye fırsat verilmesi değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu sürerken barış görüşmeleri hız kazandı. İngiliz basını 15 maddelik bir barış anlaşmasının görüşüldüğünü yazdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'yı silahsızlandırma ve Nazilerden arındırma harekatı 22 gününe girerken barış görüşmeleri de devam ediyor. Dün 6.sı yapılan Rusya-Ukrayna görüşmeleri sonrası İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya ve Ukrayna'nın savaşı bitirmek için 15 maddelik bir anlaşma planının taslağı üzerinde çalıştığını duyurdu. Plana göre Kiev'in tarafsızlığını ilan etmesi ve askeri görüşlerinin sınırlarını kabul etmesi durumunda Rusya'nın ateşkes ilan edeceği de öne sürüldü. Gazeteye konuşan yetkililer, Kiev'in NATO'ya katılma isteğini geri çekmesi ve Amerika, İngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerin koruması karşılığında Ukrayna topraklarında yabancı askeri üs ve silahlara da ev sahipliği yapmayacağını da ifade ettiler. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin kıdemli danışmanı Mihailo Podolyak, yapılacak herhangi bir anlaşmada Rusya'nın 24 Şubat'tan beri ele geçirdiği bölgeleri terk etmesini isteyeceklerini belirtti.
Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'da 780 sivilin hayatını kaybettiğini, 1252 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3.169.897 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nce yapılan açıklamada Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı. Buna göre 24 Şubat 16 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 3.169.897 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi. Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya, Romanya ve Moldova'ya geçtiği aktarılan açıklamada Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi. Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 24 Şubat-16 Mart tarihleri arasında en az 780 sivil hayatını kaybetti.
Amerika Savunma Bakanlığı'nın Pentagon, Ukrayna'daki askeri biyolojik projelerin finansmanını doğrudan sağladığına dair belgeler paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Washington'un Ukrayna'daki tesislerde biyolojik silah bileşenleri ürettiğine inandıklarını vurguladı. Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyoloji, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Igor Kirilyov, düzenlediği basın toplantısında Pentagon'un Ukrayna'daki askeri biyolojik projelerin finansmanını doğrudan sağladığına dair belgeleri paylaştı. Kirilyov, Ukrayna topraklarında biyolojik silah bileşenleri üretildiğini düşünüyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki laboratuvarların çalışanlarından aldı, Amerika ve NATO'lu müttefiklerinin Ukrayna'da askeri biyolojik programların uygulanması ile ilgili materyalleri incelemeye devam ediyor. Batılı medya kuruluşları ve çoğu çifte vatandaşlığa sahip biyologlar yayınladığımız materyallerin doğruluğundan şüphe duyduklarını söylüyor. Belgelerin üzerinde yetkililerin imzalarının ve kuruluşların kaşelerinin bulunduğuna dikkatinizi çekmek isterim, dedi.
Siyonist rejim, İsrail işgal rejiminin zindanlarındaki Filistinli esirlerin tümünü temsil eden Esirler Acil Durumlar Ulusal Yüksek Komitesi, meşru haklarını elde etmek için verdiği mücadele çerçevesinde 25 Mart tarihinde kapsamlı açlık grevini başlatmayı kararlaştırdı. Esirler arasındaki tüm oluşumların ortak organizasyonu niteliği taşıyan komite, bugün Guts Press Haber Ajansı'na ulaşan açıklamasında işgal yönetiminin inatçı tutumu ve esirlere yönelik zulüm uygulamalarını durdurma konusunda istenenleri kabul etmemekte ısrar etmesi karşısında esirlerin de tüm haklarını ve özgürlüklerini elde etmek amacıyla böyle bir direniş faaliyeti başlatmaya karar verdiği belirtildi. Komite, dün Filistin halkını, onun aktif güçlerini, direniş hareketlerini ve yönetimini esirlerin sürdürdüğü bu savaşta onlara destek vermeye çağırdı.
İşgal rejimi İsrail uçaklarının Gazze'deki tarım arazilerine zehirli ilaçlar attığı bildirildi. 2006 yılından beri Gazze şeridini çok sıkı bir şekilde abluk altında tutan ve buradaki insanların tümünün yavaş yavaş ölmesini isteyen işgalci Siyonistler, bölge ahalisinin zorunlu ihtiyaç maddelerinden dışarıdan sokulmasına bile büyük engeller çıkarmakta ve balıkçıların denizde biraz açılmaları durumunda hemen askeri botlar da hedef almakta yetinmeyerek kendi arazilerinden elde ettikleri ürünlerle hayatlarına devam ettirmelerine de fırsat vermek istemiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinleyin. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Halepçe cinayetinin yıl dönümü konusunda. Halepçe'de işlenen korkunç cinayet, Batı dünyasının aksine İran İslam Cumhuriyeti'nin Iraklı Kürt milletini sürekli desteklediğine dair kesin bir kanıttır. Halepçe cinayeti ve katliamı üzerinden 34 yıl geçmektedir. 16 Mart 1988'de Irak'ın İran sınırına yakın Kürtlerin yaşadığı Halepçe kenti Saddam rejiminin kimyasal bombaları ile vuruldu. Irak Hava Kuvvetleri ve X sinir gazları, sarin, tabun ve hardal gazı dahil olmak üzere çeşitli kimyasal bombalar kullanarak bu şehirde 5 noktayı vurdu. Mevcut belgelere göre yaşanan bu korkunç hava saldırısı sonucu Halepçe'de 5000 kişi öldü, 30.000 kişilik nüfusun 15.000'inden fazlası da yaralandı. Bu cinayet Irak'ta Baas rejimi tarafından işlenmiş olsa da bu katliama Batı dünyası hem karışmış hem de destek vermiştir. Aralarında Hollanda, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 400'den fazla Avrupalı şirket, İran'a haksızca dayatılan savaş sırasında Irak'ın Baas rejimine kimyasal silah sattı. Bu cinayetteki diğer bir konu da bu suçun desteklenmesinde Batı'nın rolüydü. Bu destek medya sessizliği çerçevesinde verildi. Irak o sırada Batı'nın bir müttefikiydi ve cinayet Batı medyasında pek fazla yansıtılmadı. Cinayetlere seçici bir bakış çerçevesine yaklaşmak Batı'nın zaten sürekli olarak devam ettirdiği yaklaşımdır. Bugün Suudi Arabistan Batı'nın bir müttefiki ve Batı medyası Suud rejiminin 81 masum sivilin infaz etme cinayetini görmezden gelmekle kalmadı, hatta haber bile yapmadı. İran İslam Cumhuriyeti, Irak Kürt milletini her zaman İran vatandaşlarına çok yakın güçler olarak görmüştür. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti, Irak Kürdistan bölgesine çeşitli alanlarda ve dönemlerde birçok yardımda bulunmuştur.
1988'de Saddam rejimi Halepçe'deki Kürtlere kimyasal bombalarla hedef aldı ve Batı dünyasının Irak'ta Kürtler için hiçbir şey yapmazken çok sayıda Iraklı Kürt Süleymaniye bölgesinden İran'a sığınarak İran'ın sınır bölgelerine yerleşti. 2014 yılında IŞİD terör grubu Irak Kürt bölgesine işgal etmek istediğinde Kürtleri kendi müttefiki olarak tanıtan Amerika bile yardım etmeye istekli olmadığı bir ortamda Şehit General Kasım Süleymani komutasındaki İslam devri muhafızları Kudüs gücü IŞİD teröristlerine karşı Kürt güçleriyle birlikte savaşarak bu bölgeyi kurtardı. Kürdistan Gülseverler Birliği üyelerinden Selko Azad Gelali şöyle diyor. Irak Kürtleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişki tarihi stratejik ve önemlidir. Bu bağların coğrafi yönleri olduğu kadar ekonomik, kültürel, güvenlik ve siyasi yönleri de bulunmaktadır. İran, tarihsel olarak Baas rejimi dönemindeki kitlesel göçten IŞİD'in işgaline kadar tüm krizlerde Kürtleri kucakladı. İran, Irak, Kürt bölgesinin dostudur. Son yıllarda bazı bölgesel ve bölge dışı aktörler İran İslam Cumhuriyeti'nin Kürt bölgesiyle ilişkilerini sabote etmeye çalıştılar. Siyonist rejim son yıllarda ekonomik ilişkiler bahanesiyle Kürt bölgesinde yer almakta ve İran İslam Cumhuriyeti aleyhine hareket etmektedir. Irak Kürt bölgesindeki bazı yerel yetkililer böyle bir durumun ortaya çıkmasında rol oynamış olsa da bu durum İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak Kürtlerine bakışını kesinlikle bozamaz, değiştiremezdir. Bağdat hükümeti ve Kürt yerel yönetimi yetkililerinin dikkat etmesi gereken nokta, Siyonist rejimin Irak'ın istikrarını ve birliğini istememesi, temelde Irak dahil herhangi bir İslam ülkesindeki iç itiraflar ve istikrarsızlığı arzu etmesi ve bu yönde plan yapmasıdır.
Dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Suudi Arabistan'ın dolar yerine yuan kararıyla ilgili. Küresel petrol fiyatlarının artması ve Amerika'nın petrol üreticilerine baskı ve sabotaj girişimlerinin artmasıyla birlikte üreticiler tarafından petrol satışında dolar yerine Çin'in para birimi yuanı kullanma meselesi ciddi şekilde gündeme alınmıştır. Bu bağlamda Suudi Arabistan aktif bir şekilde Pekin ile bu konuda müzakerelere başladığı belirtiliyor. Son yıllarda Amerika'nın kendi çıkarlarını sürdürme bağlamında çeşitli ülkeleri Washington'un politikalarını uygulamaya zorlamak için doları bir araç olarak kullanması, Rusya'nın son yıllarda yaptığı gibi birçok ülkeyi doların yerine başka para birimleri kullanmayı gündemlerine almaya yöneltti. 2014 yılında Moskova işlemlerinde doların payını azaltmak ve Amerika yaptırımlarının etkisini hafifletmek için Çin ile bir parasal anlaşma imzaladı. Bir ülkenin döviz sepetinin bir kısmının bazı ekonomistlerin uyarısıyla diğer para birimleriyle değiştirilmesi konusu son yıllarda gündeme gelen konulardan biri. Yatırımcılar doların düşüş ihtimalini ciddi olarak düşünmeli. Önümüzdeki yıllarda sadece dolara odaklanmak ekonomik riski artıracak. Bu nedenle yatırımcılar dolara bir alternatif aramalı. Gerçekte son günlerde Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ve yaptırımların özellikle de Amerika'nın Rusya üzerinde bir baskı aracı olarak Rus petrolüne yaptırım uygulamasıyla birlikte petrol üreten ülkeler giderek doların yerine başka para birimlerini kullanmaya yönlendiriyor. Washington'un politikalarına bir tür itaatsizlik sayılan bu adım aslında akıllıca bir adımdır. Çünkü Amerika'ya karşı çıkmak bu gibi ülkelerin ekonomilerini ciddi şekilde sorun yaşamalarına sebep olabilir. Hatta Çin'de dolar ve euro ile ticaret yapan finans kuruluşları Rusya'nın yaptırımlarının Çin'e etkisi konusunda endişeli. Bu da bu ihtiyacın nedenli gerekli olduğunu gösteriyor.
Suudi Arabistan son 6 yıldır yuan bazlı petrol anlaşmaları konusunda Çin ile görüşmelerde bulunuyor. Ancak bu yıl Suudilerin Amerika'nın uzun vadeli güvenlik taahhütlerinden artan memnuniyetsizliği nedeniyle bu çalışmaları hızlandı. Dünya petrolünün %80'i şu anda dolar cinsinden işlem görüyor ve Suudi Arabistan Amerika'dan gelen güvenlik taahhütlerini takiben 1974'ten beri dolar ile işlem yapıyor. Ancak Wall Street Journal bu hususta şunları kaydetti. Amerika'nın Suudilere güvenlik taahhütlerini zayıflatması, özellikle Yemen ile savaştaki duyarsızlığı ve Amerika'nın Afganistan'dan beklenmedik şekilde çekilmesi Suudi Arabistan'ı Çin'e yaklaştırdı. Çin Suudi projelerinde şimdiden büyük yatırımlar yaptı. Yayınlanan istatistiklere göre Çin, Suudi Arabistan'dan günde 1 milyon 760 bin varil petrol satın alıyor ki bu da toplam Suudi petrol ihracatının 1/4'ine tekabül ediyor. Böyle yüksek bir petrol ticaret hacmi Çin'in döviz pozisyonunu güçlendirecek ve sonuçta 1 derece kadar doları zayıflatacaktır. Abu Dhabi Ticaret Bankası kıdemli ekonomisti Monica Malik, petrol fiyatları yüksek olduğu için bu değişim şimdi yapılırsa olumsuz olarak değil, Çin ile ilişkilerin derinleşmesi olarak görülecektir, dedi. Oil Price'a göre Suudi petrollerinin çoğunu dolar cinsinden satma niyetinde olsalar da değişim başlar başlamaz diğer üreticiler de Çin'e ihracatlarını yuan cinsinden fiyatlandırmaya teşvik olabilirler. Çin'e petrol ihraç eden büyük satıcılar arasında Rusya, Angola ve Irak yer alıyor. Görünen o ki dünyadaki jeopolitik değişimler ve Amerika'nın yatırım politikalarını ülkeler üzerinde de baskı kurmak için kullanmasıyla birlikte artık başta petrol ihraç eden ülkeler olmak üzere birçok ülke için dolar yerine başka para birimlerinin kullanılması ciddi ve düşündürücü bir konu olarak artık biz talep haline gelmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Ahl-i Beyt İmamlar Halkası'nın 12. İmamı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın veladet gecesinde İran'da özellikle kutsal kentler olan Meşhed ve Kum'da halk büyük sevince gark olup sağlık protokollerine uyarak coşkulu kutlama merasimleri düzenliyorlar. Biz Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili bütün İslam dünyasını kutluyor ve Bu münasebetten yola çıkarak uzman konuğumuz, din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizler efendim.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihinestaîn ve huve hayrun nasirin ve mu'in. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kutlu doğumunu tüm Müslümanlara, özellikle onun takipçilerine ve bizi dinleyenlere tebrik ve tehniyet arz ederim. 12. İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam hicretin 255. yılı Cuma gecesi Tanyir'e ağırırken Samirra şehrinde dünyaya gözünü açtı. Babası İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'dır. Annesi de Hazreti İsa'nın havarisi Şemun'un neslinden olan Rum Kayseri'nin oğlu Yuşa'nın değerli kızı Saykal ve Süsen adlarıyla da anılan Nergis Hatun'dur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın en meşhur lakapları Mehdi, Kaim, Hüccet ve Bakiyetullah'tır. Doğumunun gizli olması, Ümeyye oğulları ve Abbas oğulları dönemi, özellikle 6. İmam Cefer Sadık zamanı ve sonrası, halifelerin Ehl-i Beyt imamlarına karşı çok hassas oldukları bir devirdir. Bunun sebebi de toplumun onlara çok ilgi duyması, gün geçtikçe toplumdaki etkilerinin artması ve halkın onlara olan ilgisinin fazlalaşmasıdır. Bu durum karşısında Abbasi halifeleri kendi iktidarlarını tehlikede görüyorlardı. Özellikle vaat edilen Mehdi Aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhin neslinden olup İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın soyundan geleceği ve dünyaya adalet ve eşitlikle dolduracağı meşhur olması sebebiyle İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ı sıkı bir şekilde Samirra'da gözaltına almışlardı. Abbasiler geleceği vaat edilen bu bebeğin dünyaya gelmesini engellemeye çalışıyorlardı. Ama bu doğumun gerçekleşmesinde Allah'ın iradesi söz konusuydu. Onun için Abbasilerin çalışmaları neticesiz kaldı. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam gibi onun doğumunu da gizli kıldı. Bununla birlikte İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın özel ashabı, vaat edilen bu imamı babası hayattayken defalarca gördüler. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam dünyadan göçtükleri zaman yine İmam Mehdi Aleyhisselam açığa çıkarak özel bir toplulukla birlikte babasının cenaze namazını kıldırdı. Halk onu gördü. Ondan sonra da İmam Aleyhisselam gözlerden kayboldu. Gaybeti Suğra ve Kubra. 11. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Hicri 260 yılından 329 yılına kadar, yani 69 yıl Gaybeti Suğra, yani küçük gizlilik dönemidir. O zamandan Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edinceye kadarki dönem de Gaybeti Kubra, yani büyük gizlilik dönemidir. Gaybeti Suğra'da halkın İmam Mehdi ile ilişkisi tamamen kesilmedi ama sınırlıydı. Şiiler, Şia büyüklerinden olan özen naipler vasıtasıyla sorunlarını imama ulaştırıp cevap alabiliyorlardı. Gaybeti Suğra dönemi halk ile imam arasındaki irtibatın tamamen kesildiği Gaybeti Kubra dönemi için bir hazırlık olarak tanımlanabilir. Bu dönemde halk imamın genel vekilleri sayılan müştehit ve fakihlere başvurmakla görevli kılındılar. Eğer Gaybeti Kubra ansızın ve birden gerçekleşseydi, düşüncelerin sapmasına ve zihinlerin onun kabullenmemesine sebep olabilirdi. Ama Gaybeti Suğra müddetince zihinler yavaş yavaş hazırlandı ve daha sonra Gaybeti Kubra dönemi başladı. Ayrıca Gaybeti Suğra zamanında özel naipler vasıtasıyla İmam Aleyhisselam ile sağlanan irtibat, o dönemde Şiilerden bazılarının İmam Mehdi Aleyhisselam'ın huzuruna gitmeleri onun doğum ve hayatı meselesini daha da sabitleştirdi. Gaybeti Kubra eğer bunlardan önce olmuş olsaydı belki de bu mesele bu kadar açık olmayacak ve bazıları şüpheye düşecekti.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala kendi hakimiyetiyle peygamber ve imamların da bildirdikleri gibi Ehl-i Beyt izleyicilerinin inançlarının sarsılmaması, imamlara olan inançlarını yitirmemeleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve ilahi kurtuluşu beklemeleri, gaybet zamanında Allah'ın dinine sarılıp kendilerini eğitmeleri ve İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamı için Allah'ın emri gelinceye kadar dini vazifelerini yerine getirmeleri için tam gaybete hazırlık gayesiyle kısa müddetli olan gaybeti sonra ve ondan sonra uzun müddetli olan gaybeti kubra olmak üzere İmam Mehdi Aleyhisselam için iki gaybet takdir edildi. 4. Naib. Gaybeti sonra zamanında Şia büyüklerinden 4 kişi İmam Mehdi Aleyhisselam'ın özel naibi olmuştur. Onlar imamın huzuruna gider, imamın da cevaplarını halka iletirlerdi. Bu 4 naibin dışında İmam Aleyhisselam'ın çeşitli şehirlerde de vekilleri vardı. Onlar da bu 4 naib vasıtasıyla halkın meselelerini İmam Aleyhisselam'a ulaştırıyorlardı. 4 naib ise şunlardır. Ebu Amr Osman bin Said'e amiri, Ebu Cafer Muhammed bin Osman bin Said'e amiri, Ebul Kasım Hüseyin bin Ruh Nevvahdi, Ebul Hasan Ali bin Muhammed Semuri. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhten şöyle nakleder. İbadetlerin en üstünü Mehdi'nin zuhurunu beklemektedir. İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam da buyurmuştur ki, 12 imamın gaybeti uzun sürecektir. Onun imametine inancı olan ve gaybet zamanında zuhurunu bekleyen halk, diğer zamanlarda yaşayan halktan daha üstündür. Çünkü Allah-u Teala onlara öyle bir akıl, düşünce ve marifet derecesi vermiştir ki, onlar için gaybet zamanı imamın hazır bulunduğu zaman gibidir. Ve Allah onları Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhin huzurunda cihat eden mücahitler gibi kılmıştır. Doğrusu onlar bizim samimi ve gerçek Şiilerimizdir. Onlar gizli ve aşikar olarak insanları Allah'a yönelmeye çağırırlar. Zuhuru beklemek ise en büyük kurtuluştur. Bekleyiş, beklenen bir şeyin gerçekleşmesini gözlemektir. Bekleyiş, düşünce ve duyguyu beklenen şey üzerinde yoğunlaştırmaktır. Bekleyiş, insanın fikir ve çabasının çoğalmasına sebep olur. Bekleyiş, zorlukların insana kolay gelmesini sağlar. Çünkü zorlukların giderilme eşiğinde olduğu bilincindedir. Bekleyiş, nefsi ve hatta diğerlerini ıslah etmeyi gerektirdiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın düşmanlarına galip gelmesini sağlamak için insanın ortamı hazırlaması, bu hedef için gerekli olan bilgi, ilim ve vesileleri tahsil etmesini de gerektirir. Merhum Muzaffer şöyle yazıyor. Dünyayı ıslah edici ve hak yolda insanların kurtarıcısı olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı beklemek, dinin meselelerde elini koluna bağlayıp bir şey yapmamak demek değildir. Bilhassa dini hükümleri uygulamak yolunda cihat, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak gibi dini vazifelere sımsıkı sarılmak gerekir. Çünkü Müslüman ne durumda olursa olsun ilahi ahkamla amel etmek ve onu daha iyi tanımak için adım atmak ve mümkün olduğu kadar iyiliği emredip kötülükten sakındırmakla görevlidir. İslah edildiği beklemek bahanesiyle fazları yerine getirmemek doğru değildir. Bekleyiş, Müslümanların üzerinden hiçbir dini vazifeyi kaldırmaz ve hiçbir ameli de ertelemez. İnsanlar, gaybet döneminde masum bir önderin aşikar olması yüzünden birçok feyizden mahrum olmalarına rağmen birçok yönden de imamın varlığından faydalanmaktadırlar. Çünkü masum bir imamın varlığının faydası sadece aşikar olarak yol göstermek, toplumsal sorunları çözmek gibi işlerden ibaret değildir. Biz bu konuyla ilgili bir takım hadislere işaretle bu faydalardan bazılarını açıklıyoruz. Masum imam, maddi ve manevi alem arasında bir rabıtadır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh, gaybet döneminde Hazreti Mehdi'nin varlığının ne gibi bir faydası olacaktır şeklinde sorulan bir soruya şöyle cevap verdiler. Beni peygamber olarak gönderen Allah'a ant olsun ki insanlar gaybet döneminde bulutların arkasında kalan güneşten faydalandıkları gibi ondan faydalanırlar.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakli aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde gümrük sözcüsü Ruhullah Latifi'nin İran'ın 15 komşu ülkeyle 11 aylık ticaret hacminin 14 milyar dolarlık bir artışla 46.2 milyar dolara ulaştığını vurgulaması, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarına devam etmesi gibi haberlere yer verirken, Risalet gazetesinde İran yargı erki İnsan Hakları Merkezi'nin yayınladığı bildirisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam-İran Yargı Erki İnsan Hakları Merkezi bir bildiri yayımlayarak Suud rejiminin 81 kişiyi idam etmesini kınadı ve bu cinayetin araştırılmasını istedi. İnsan Hakları Merkezi pazartesi günü bir bildiri yayımlayarak Suud rejiminin başını çektiği ittifakın Yemen topraklarına saldırısının üzerinden 7 yıl geçtiği ve insani doğrudan ve dolaylı kayıplarda 370 bin sivilin hayatını kaybetmesi, altyapı tesisleri ve iletişim merkezleri, sağlık kurumlarının tahrip edilmesi gibi hasarların kaydedilmesine karşın Suudi İttifakı Yemen'e insan hakları iddiasında bulunanların iddialarının doğruluğunu sınama laboratuvarlarına çevirdiğini belirtti. İnsan Hakları Merkezi bildiride insan hakları iddiasında bulunanların sessizliği ve pasif tutumu, bazen sırf başından salmak üzere etkisiz tepkileri Yemen topraklarını insan ve insaniyetin kurban edildiği mizbaha çevirdi. İşlenen cinayetlerin sorumluluğu üstlenilmediği ve hesabı verilmediği ve bu sahnenin yanında Suud rejimi bir kez daha insan haklarını geniş çapta ayaklar altına aldı ve hakimiyeti altında bulunan topraklarda gücünü kötüye kullandı. İnsan Hakları Merkezi bildiride şu vurgu yaptı. 8'i Yemenli ve 40'ı Katif halkından olan 81 kişinin idam edilme sürecinde bu insanlara yöneltilen suçlamalar hakkında ciddi kuşku uyandırmış ve uygulamayı tamamen siyasi ve ideolojik hesaplaşmaya çevirmiştir. İnsan Hakları Merkezi bildiride bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşların ve ülkelerin bu geniş çaplı katliama tepki göstermelerini istedi.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi'nin Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin Yemenli grupları müzakerelere davet ettiği yönündeki haberlere tepki göstererek Riyad'ın arabulucu olamayacağını söylemesi, Yemen ordusu ve halk güçlerinin mütecaviz Suudi ittifakına ağır darbe vurması gibi haberlere yer verirken Horasan gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bahreyn halkı Suudi Arabistan'da uygulanan toplu idamı kınamak amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Gösteriye katılanlar Suudi Arabistan karşıtı sloganlar atmıştır. Suudi Arabistan'da 81 kişinin bir günde idam edildiği duyurulmuştu. İran medyası idam edilenlerden 41'inin Şii mezhebine bağlı kişiler olduğunu belirtmişti. Riyad rejimi 41 Şii genci inançlarından dolayı ve zulme boyun eğmedikleri için idam etmişti. Suudi Arabistan'da bu kadar Şii'nin bir günde infazı emsalsizdir. Riyad hükümeti muhaliflere yönelik en son toplu infaz gerçekleştirdiğinde 32'si Şii olmak üzere 37 kişinin idam edildiği 2009'da gerçekleşti.
Hemşire gazetesinde Mossad'ın Erbil'den başka Irak'ın 5 eyaletinde merkezleri bulunduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak'ın Diyale eyaletinde Müslüman Ulema Birliği Başkanı Cebbar Mamuri, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Erbil'de Mossad'ın yuvalarına füze saldırısı düzenlemesine gösterdiği tepkide ilginç açıklamalarda bulundu. Mamuri ellerinde Mossad'ın sadece Erbil'de değil, Irak'ın diğer 5 eyaletinde de Erbil'deki gibi casusluk merkezleri bulunduğuna dair kanıt ve belge bulunduğunu belirtti. Kuzey Irak yetkililerinin bu gerçekleri inkar etmeleri faydasız olduğunu belirten Mamuri, bu merkezlerin görevi bölgede özellikle de gençler arasında fitne ve etnik çatışma çıkarmak, nefret saçmak, terör estirmek, halkın arasında ahlaki fesat ve uyuşturucu madde kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kurtarıcı, adil İmam Mehdi aleyhisselam.
Pencereyi aç, hayat ve diriliş nesimi esiyor. Vaat edilen geldiğinde güzel ıtrı ve varlığı canlara ve gönüllere okşayacak ve onun hakimiyetinin adaletli nesimi her tarafta esmeye başlayacak. Fırtınalı bir deryada yüzen bir gemiyi düşünün. Bu geminin yolcuları sahilden yüzlerce kilometre uzaktadırlar. Su ve gıdaları da azdır. Ne yapacaklar? Şüphesiz yaptıkları her şey boş gibi gözükecektir. Çünkü ufku ve kurtuluş sahilini göremiyorlar. Buna karşılık su ve gıda maddeleri az olan bir başka gemi yolcularının sahile yakın olduklarını düşünün. Bunlar sahilin uzak ve yakın olduğunu düşünmüyor fakat güvende olduklarını hissediyorlar. Bu yüzden yapıcı ve etkin bir faaliyet başlatıyor ve gelecek aydın bir ufka ulaşacakları ümidini taşıyorlar. Bu yüzden zahmetlere katlanıyorlar. İşte vaat edilen ve ahir zamanın kurtarıcısı Hazreti Mehdi aleyhisselam, beşeri toplumun tarih boyunca özlediği o sakin ve güvenli sahil gibidir. İmam Mehdi aleyhisselam adalet ve hürriyet güneşinin doğuş merkezidir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğum günü gerçekten çilekeş, zulme uğramış, zulme direnmiş ve kurtuluşu özlemiş hak kitlelerinin ümididir. Ancak İmam Mehdi ile kurtuluşa eşitlik, adalet ve hürriyete ulaşılır.
Kurtarıcıya ve onun zuhuruna inanç, bir millet, özel bir mekan ve zaman kesidine ait ve sınırlı olmayan tarih boyunca bütün beşeriyete aittir. Allah'ın insanla misakı da bu ilahi vaadi garanti ediyor. Bütün kavimler ve milletler adil kurtarıcıya inanıp, ona gönül verip, manevi ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü beşeri tarih boyunca genellikle zulüm ve fesat egemen olmuştur. Bütün ilahi dinlerle felsefi ve ilahi olmayan ayin ve ideolojiler ahir zaman konusunda ortak görüşe sahiptirler. Bu kesin tarihi sürecin sonunda insan en yüksek ve ulvi yönetim ve hayat tarzına ulaşacaktır. Bu son merhalede insanlık barışı, huzur, adalet, evrensel refah şartları içinde en yüce hoşgörü ve dayanışma içinde yaşayacaktır. Çeşitli dinler ve kültürler ve beşeri toplumlar, Medine-i Fazıl'a, ideal şehir, sağlam şehir, utopya ve benzer görüş ve idealler bu inancı paylaşabilirler. Fakat İslam'da İmam Zaman ve kurtarıcıya inancın kendine has özellikleri vardır.
Seba dul benim derdimi om yarani da ey bu yerlerden esen badi seba dul benim derdimi ol yarani da oyma dünyanı edem böyle vida tek sene kaldı gümanım hardasa oyma dünyanı edem böyle vida sana kaldı gümanım hardasan ey benim sahib zamanım hardasan zülmelinden ver amanım hardasan ey benim sahib zamanım hardasan zülmelinden ver amanım hardasan derdime efsun olur zulmelinden kalbimiz pürfun olur ayrılıktan aşıklar mecnun olur gitmedi gözden dumanım hardasan ayrılıktan aşıklar mecnun olur gitmedi gözden dumanım hardasan ey benim
İslam'ın vaat ettiği cihan şumul ve beşeriyetin kurtarıcısı Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin torunlarındandır. İmam Mehdi aleyhisselam Hicri Kameri 255 yılında Samerra'da doğdu. Güzel yüzlü, keskin bakışlı ve güzel vücutlu bir şahsiyettir. Allah'a kulluk onun iftihar kaynağıdır. Rabbul Alemin'in azameti karşısında mütevazi ve takvalı davranır, bizzat kendisi de Allah'ın celal ve cemalini yansıtır. Lakabı ise Mehdi'dir. O bütün faziletler ve iyiliklerin özüdür. Güzel huylu, güzel ahlaklı, vakur ve adaletseverdir. Ehlibeyt düşmanların böyle bir yüce zatın doğuşunu engellemeye çalıştılar. Fakat ilahi istek üzerine insanlığı kurtaracak kurtarıcı doğdu. Şimdi de hekim Allah'ın maslahatı üzerine gayba çekilip görünmezdir. İmam Mehdi aleyhisselam hidayet için gönderilen ilahi peygamberlerin bütün özelliklerinin aynası gibidir. Bu yüzden onun tutum ve davranışında, huy ve ahlakında peygamberin özellikleri yansır. İmam Mehdi, gest ve adaleti inşa etme, zulüm, fesat, adaletsizlik ve ayrımcılığı ortadan kaldırmakla görevlendirilmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin adaşı İmam Mehdi'yi ıtrati ve ehli beytinden sayıyor ve şöyle buyuruyor. Mehdi'nin zuhurunu sizlere müjdeliyorum. O zorlukların ve fitnenin, ihtilafların ve güvensizliklerin egemen olduğu ahir zamanda zuhur edip, Allah onun eliyle yeryüzünü gest ve adaletle doldurur.
Tahran Radyosu
İmam Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde, alemin bütün noktalarında barış, adalet ve güvenlik sağlanacaktır. En adil ve ideal evrensel hükümet ise salih bir kimsenin öncülüğünde yeryüzünde kurulacaktır. İmam Mehdi yeryüzünü imar edip kalkındıracaktır. Hiçbir yer imarsız olmayacaktır. Beşeriyet en akli olgunluk ve rüşde uğrayacaktır. İnsanlar arası tam bir müsavat ve eşitlik yaşanacaktır. Artık kimse başkasına büyüklük ve üstünlük taslayamayacaktır ve kibirli davranamayacaktır. Nihayet savaş, çatışma, isyancılık son bulacak ve yeryüzü bahar havası gibi tazelik ve coşkuyla varlık sürdürecektir.
Bazı teorisyenlere göre bir toplum değişim ve dönüşüm yaratmak için fesadın yaygınlaşmasına izin verilmeli, bir tümör gibi patlamalı ve çöküş yaşanmalıdır. Fakat İslam düşüncesinde bu görüş akıl dışı sayılıyor. Çünkü insan bütün şartlarda fesat ve adaletsizlikle mücadele etmeli ve toplumun sağlığı ve saadetini temin edilmelidir. Beşeriyetin doğal rüşve olgunluk rotası da kemal ve selah ile ıslahata doğrudur. İnsanlar tekamülü ve evrimsel hayat süreçlerinde güçleri ölçüsünde vaat edilen toplumun özelliklerine ulaşıp uygulayabilirler. Doğal olarak dünyada zulüm ve adaletsizlikle mücadele etmek için pak, salih ve takvalı insanlar yetiştirilmeli ve onların kurtarıcı İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hürriyetçi ve adalet talep, hedef ve ülkelerine yardımcı olunmalıdır. Nitekim günümüzde mevcut çarpık düzeni kabul etmeyen zalim yönetimleri ve güç dengeleri devirenlerin hareket ve başkaldırısına tanık olmaktayız.
İslam'da kurtarıcı Mehdi inancının insanlara güç ve hareketlilik bağışlamasının nedeni hakiki adalete ulaşma arzusudur. Bu yüzden alemin kurtarıcısının zuhurunu bekleyip özleyenler toplumda maneviyat, adalet taleplik, hoşgörü, insanseverliği yaygınlaştırmaya çalışıyor. Allah'ın adalet ve rahmet mazharıyla manevi irtibat kurmaya ve güzel sıfat ve ahlakla donanmaya çalışıyorlar. Bu mesele ise imam zamana inancı, halkın hayat tarzını etkilemede etkin rol oynamaktadır. Vaad edilen Mehdi Aleyhisselam ilim ve kemal kaynağı olarak onu özleyenlerin can ve ruhunu okşuyor ve o parlayan güneşin nurlu ışınlarından feyz almalarına sebep oluyor. Nitekim İmam Mehdi Aleyhisselam, Şeyh Müfid'e yazdığı mektubunda şunları vurguluyor. Biz sizleri gözetip kolluyoruz. Sizleri unutmuyoruz. Aksi takdirde sizlere belalar nazil olurdu.
Selam olsun yeryüzü insanlarının kurtarıcısına. Selam ve salat olsun devingin dünyanın canına, ebedi adalet hatırına sürene. Nitekim İmam Mehdi Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Benim varlığım yeryüzü ehli için aman ve asayişin sağlanmasına sebep olur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın mübarek viladeti siz değerli dinleyicilerimiz ve tüm İslam alemine mübarek olsun.
Bu arada bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
II. Karabağ Savaşı projesinin hedefleri ve sonuçları.
Muhterem dinleyiciler, 2. Karabağ Savaşı projesinin hedefleri ve sonuçları isimli dizi sohbetimizin 4. bölümünde birlikteyiz.
Bu bölümde Türkiye'nin Karabağ gelişmelerine araçsal bakışını ele alacağız.
Şuşa Deklarasyonu, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ateşkes anlaşmasının imzalanmasından birkaç ay sonra Haziran 2021'de Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından imzalandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Deklarasyonu'nu Kars Anlaşması'na benzetti. Bu benzetme, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye ve NATO'nun koruması altında gireceğini göstermektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin bu açıklamaya ilişkin izahatları her birinin kendi sonuçları olabilecek bazı düşündürücü maddeleri de beraberinde ortaya çıkardı.
Askeri açıdan Türkiye Cumhurbaşkanı Şuşa açıklamasını anlatırken, Karabağ'da bir askeri üs kurma ve Bakü ile İHA yapımı alanında ortak işbirliği olasılığını güçlendiren Türk askeri varlığı olasılığına değindi. Bu konunun gerçekleşmesi Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bölge ve bölge dışı güçlerin askeri müdahalesinin önünü açacaktır. Rusya Karabağ'da askeri üs kurma ihtimaline ciddi bir tepki göstererek bunun NATO'nun özel arka bahçesindeki varlığına yönelik olduğunu ve bunun bir tehdit olduğunu belirtti ve bu gerçekleşirse Rusya'dan misilleme geleceğini belirtti. Bu nedenle Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının hemen ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ittifak mütabakatı bildirisi imzalamak için Moskova'ya gitti. Halbuki bu belgenin içeriği Şuşa bildirgesine zıt düşmekteydi.
Siyasi açıdan Türkiye için 2. Karabağ Savaşı projesinin bir başka sonucu da Şuşa şehrinde Türk konsolosluğunun açılması oldu. Bu konsolosluğun açılması Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a karşı birliğini simgelemenin başlangıcı oldu. Ayrıca Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sahte ve hayali Turan Koridoru Zengezur projesine vurgu yapması Ermenistan ve İran'dan şiddetli protestolara neden oldu. Sahte Zengezur koridorundan bahsetmişken, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Rusya'nın güney sınırlarına, Çin'in batı sınırlarına ve İran'ın kuzey sınırlarına NATO'nun önünü açacak bir proje olduğu da söylenmelidir.
Böylece İran, Rusya ve Çin olmak üzere 3 ülke arasındaki transit işbirliğini bozmanın da muhtemel olduğu söylenebilir. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti 1 Ekim 2021'de Hayber Fatihleri tatbikatı düzenleyerek Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Siyonist rejimin gerginlik yaratan hareketlerine karşı uyarıda bulundu. İranlı yetkililer Güney Kafkasya bölgesindeki herhangi bir jeopolitik değişikliğe karşı olduklarını bu şekilde ifade ettiler. Sahte Zengezur Koridoru'nun tasarımı, Karabağ'ın serbest bırakılmasının ve Karabağ Savaşı'nın esas olarak bazı aktörlerin yayılmacı planların uygulanması için bir bahane ve örtü olduğunu gösterdi.
Tahran Radyosu.
Kafkaslar konusunda İranlı uzman Mecid Kerem'i Karabağ'ın kurtuluşu aslında aldatıcı ve saptırıcı bir slogandı. Bakü-Ankara ekseni Şuşa'nın fethini sadece sembolik olarak sergilediler. Amaçları Karabağ'ın güney eksenine Aslanduz'dan Zengilan'a ve ardından Nahçıvan'a açmak ve Zengezur üzerinden Hayali Turan koridorunu açmaktı. Türk gazeteci Arslan Bulut'a göre Turan-Zengezur koridorunun açılması Ankara ve NATO'yu Çin-Orta Asya sınırına bağlayacaktı. Siyaset bilimci Kürşat Zorlu'ya göre bu koridor Türkiye'yi sözde Türk dünyası ile birleştirecek değerlendirmesinde bulundu.
İranlı Kafkasya meseleleri uzmanı Dr. Ahmet Kazemi, sahte koridorun İran, Rusya, Çin, Ermenistan ve hatta Azerbaycan Cumhuriyeti için dezavantajlarından bahsetmiş ve şu 8 hususa değinmiştir. Birincisi, Kafkaslar üzerinden İran-Rusya ticari ilişkilerinin bozulması. İkincisi, İran'ın Ermenistan ve Gürcistan ile ticari ilişkilerinin bozulması. Üçüncüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türk koruması ve mangası altındaki bir ülkeye dönüşmesi ve bu konunun yıkıcı dini, kültürel ve etnik etkilerinin olması. Dördüncüsü, Türkiye'nin sözde Türk birliğini güvenlik ve askeri açıdan güçlendirmesi. Beşincisi, Rusya, Çin ve İran'a karşı etnik köken odaklı yeni bir krizin oluşturulması. Altıncısı, Doğu-Batı enerji transfer yolunun güçlendirilmesi ve İran, Çin ve Rusya'nın rolünün azaltılması. Bölgenin enerji denklemlerinin karışması ve yedincisi, bir kuşak bir yol projesinin karışması ve sekizincisi, NATO'nun Türkiye üzerinden güç kazanması ve Rusya, Çin ve İran'a baskı yapması.
Uluslararası ilişkiler alanında çalışmalar yapan Şebnem Dağıtperver ve Said Aziz'i bu hususta şöyle düşünüyorlar. Türkiye için Kafkaslar bölgesindeki Dağlı Karabağ 2. Savaşı projesinin sonuçlarından biri, Rusya'nın konumunu zayıflatma ve Ankara'nın bölgedeki etkisini güçlendirmekti. Türkiye'nin yanı sıra Amerika ve Avrupa Birliği, Kafkasya bölgesindeki etkisini güçlendirmek için Rusya'nın Kafkasya'daki konumunu zayıflatmak istiyor gibi görünüyor.
Türkiye, Türkçü idealleri ve emelleri çerçevesinde Güney Kafkasya'daki etkisini genişletmeye çalışıyor. Türkiye, etkisini Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden Orta Asya'ya genişletmek istiyor. Bu şekilde Türkiye, Rusya, İran, Çin ve Ermenistan gibi bölgesel rakiplerinin çıkarlarını güçlü bir şekilde etkileyebilir ve hatta jeostratejik politikalarına meydan okuyabilir. İkinci Karabağ Savaşı'nın Türkiye için genel sonucu, jeopolitik bir fırsatı ele geçirmesi ve Dağlı Karabağ bölgesi ile Güney Kafkasya'daki etkisini güçlendirmesi oldu.
Nitekim Türkiye 44 günlük Karabağ Savaşı'nı araç olarak kullanarak Ermenistan ile ilişkilerinde amaçlarına ulaşmaya çalışmıştır. Buna göre 2. Karabağ Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Türkiye, Ermenistan ile ilişkileri normale dönüşmek için müzakerelere başladı ve Erivan'dan 1915 Ermeni soykırımını tanıma konusunu sürdürmeyi reddetmesini istedi. Bu aşamada Ermenistan'ın ülke üzerindeki siyasi ve askeri baskıdan kurtulma ve aynı süreci devam ettirme hususunda seçim yapması istendi. Aslında 2. Karabağ Savaşı'nın masrafları Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından karşılandı. Ancak meyveleri Türkiye tarafından Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme girişiminde toplandı. Bu durum Karabağ sorununun çözülmediği bir durumda gerçekleşmektedir. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye'nin bu tutumunu eleştiremediği bir ortamda geliştiği unutulmamalıdır.
Çok uzman Türkiye'nin hayali Zengezur koridorunu takip ederek ve bu konuda Bakü'ye eşlik ederek Türkçü emellerini gerçekleştirmede ısrar etmesi halinde Güney Kafkasya'daki durumun artan gerilime yöneleceğine inanıyor. Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin NATO koridorunu sahte bir Zengezur koridoru adı altında ve kılıfında hayata geçirilmesinde ısrar etmesi, Ukrayna'nın acı olaylarını Azerbaycan Cumhuriyeti için tekrarlayabilir. Azerbaycan Cumhuriyeti de Ukrayna gibi Guam'ın bir üyesi olarak son yıllarda bölgede NATO varlığı için çalışıyor ve bu konuda hayali Turan koridorunu öne sürüyor.
Ukrayna'daki gelişmeler Rusya'nın NATO'nun genişlemesi konusunu kırmızı çizgisi olarak gördüğünü ve Bakü'nün bu konuda yapacağı herhangi bir stratejik hatanın Karabağ'da Donetsk ve Luhansk modelinin tekrarlanmasına ve Karabağ'ın bağımsızlığının Rusya tarafından tanınmasına yol açabileceğini gösteriyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, herkesten daha fazla risk almış görünüyor. Moskova'da ittifak mütabakat bildirisini imzalayarak İlham Aliyev, Rusya'ya NATO için bir koridor oluşturmayacağına dair güvence verdi.
Değerli dinleyiciler, 2. Karabağ Savaşı Projesi'nin Hedefleri ve Sonuçları isimli dizi sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hümeyni'nin İran'da iki eşsiz çalışma yaptığını, bunlardan birinin zalimane ve miras yoluyla kurulan saltanat düzenini devirmek ve İslam'a dayalı bir hükümet ve nizam kurmak olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Bizim ülke tarihinde imam vesilesiyle iki büyük ve eşsiz iki şey gerçekleşti. Biri, bin yıllar boyunca bizim ülkemizde mazisi olan akıl dışı ve zalimane kalıtsal saltanat binasını yıkmaktı. Ülke hükümetinin bazı insanların elinde olan ve miras yoluyla birbirinden birilerine geçen veya kılıç ve askeri zorbalıkla ele geçirilen, ardından bir kuşaktan bir kuşağa, birinden başkasına miras kalan bu yanlış köhne çürümüş bina, bizim ülkemizde bin yıllar boyunca mantıksız ve yanlış bir gelenekti. İmamın birinci işi bu yanlış binayı devirmekti ve bu işi halka bıraktı. Büyük imamın yaptığı ikinci büyük iş ise İslam'a esasında bir hükümet ve nizam kurmaktı ki, bu da bizim ülke tarihince, hatta asr-ı saadetten sonra tüm İslam tarihinde eşsizdi. Bizim büyük imamın büyük cihadı böyle değerli bir sonuca vardı ve bu yüzden ve Allah için hakkıyla savaşın demek yerinde olacaktır. Nitekim Kur'an'da da geçiyor. Ve Allah için hakkıyla savaşın ve din evliyaları hakkında söylendiği gibi bu büyük adam da Allah için hakkıyla savaşın müstahakıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğin'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya deyin, hoşçakalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67 67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 3682. Ayrıca 0098-21-22-01-3682 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonlara cevaplayacaktır.